Ayrım 4, Peygamberin son 5 günü, sayfa 32. Dışarıdan bakılınca Feride'nin yeni yaşamında herhangi bir düzen kurduğunu, hatta düzen kurmak gibi bir düşüncesi bulunduğunu söylemek zordu. Rahmi Sönmez karısının gelmesinden önce yatakları attırıp, çarşafları, perdeleri, örtüleri yenilemiş, birkaç komşunun da yardımıyla evi tepeden tırnağa temizleyip büyük bir özenle yeniden düzenlemişti. Ama Feride'nin bu yeni düzene bütün katkısı Marx'la Lenin'in resimlerini birbirini tam karşıdan görecek biçimde oturma odasının iki duvarını asıp evinden getirdiği Almanca ve İngilizce kuramsal kitapları gene aynı odadaki kitaplığın raflarına dizmek oldu. Evin en büyük kül tablasını da yatağının başucundaki topal sehpanın demirbaşı durumuna getirdikten sonra düzen konusunda görevini tamamlamış saydı kendini. Bavulundan çıkardığı giysi ve çamaşırları bile doğru dürüst yerleştirmedi. Kimilerini karışık olarak gömme dolabın çekmecelerine tıkıştırdı, kimilerini iskemlelerin üstüne serpiştirdi. Daha ötesiyle ilgilenmediğinden, nesneleri aldığı yere koymak gibi bir alışkanlığı da bulunmadığından, Rahmi Sönmez'in 2,5 yıldır elinden geldiğince temiz ve düzgün tutmaya çalıştığı ev, gittikçe daha dağınık, daha kirli bir görünüşe büründü. Ortalığı toplamayı usundan bile geçirmemesi bir yana, kimi sabahlar Rahmi Sönmez'den önce uyanıp çay suyunu kendisi koyduğu ya da Rahmi Sönmez'le Fehmi Gülmez'in yokluğunda kahvesini kendi eliyle yapmak zorunda kaldığı zamanlar dışında mutfağa da adımını atmıyordu. Her konuda karısını örnek alan Rahmi Sönmez de aynı havaya girince odalar hep dağınık, yatak hep bozuk kaldı. Telveler fincanlarda taş gibi kurudu. Sahanda sucuklu yumurta, omlet, makarna, kuru fasulye ve benzeri artıkları tavalarda, tencerelerde küflenip koktu. Küllüklerde, kullanılmış tabaklarda izmaritler biriktikçe birikti. Düzensizlikten oldum olası hoşlanmayan Fehmi Gülmez, arada bir duruma el koymasa, yani Feride ile Rahmi'nin "Boş ver canım, işin mi yok?" demelerine karşın, rahmetli Şükrüye teyzesinin önlüğünü takarak kabı kacağı yıkayıp ortalığı şöyle bir süpürmese ev kokudan ve pislikten girilmez olacaktı. Şu var ki hem Fehmi Gülmez neredeyse sürekli biçimde kendileriyle birlikte olduğu, dolayısıyla temizlik işlemi oldukça sık yinelendiği, hem de koşulların zorlamasıyla haftada en az 3 akşamlarını Beyoğlu meyhanelerinde geçirdikleri, dolayısıyla bulaşık oranı düştüğü için durumları çok da kötü sayılmazdı. Bu yaşama biçiminin de kendine göre bir düzen oluşturması bir yana, bayağı güzel geçiyordu günleri. Evde bir çilingir sofrası kurmadıkları akşamlarda, Feride 5.30-6 sularında tek başına çiçek pasajına ya da balık pazarında bir koltuk meyhanesine gelerek bir ufak rakıyla birkaç meze söyleyip hafif hafif demlenmeye başlıyor, bir süre sonra koltuklarının altında ders kitapları ve yazın dergileriyle Rahmi Sönmez'le Fehmi Gülmez fakülteden gelip kendisine katılıyorlardı. Çok geçmeden de birbiri ardından arkadaşlar sökün ediyor, masaları büyüdükçe büyüyordu. Bir zamanlar hemen hiç dostları yoktu ama Beyoğlu meyhanelerinde sık sık boy göstermeye başlamalarından sonra kısa sürede bir dostluk halkası oluşmuştu çevrelerinde. Kendi kuşaklarından olan bütün sol yazarlar, ozanlar, ressamlar, hatta kimi tiyatro oyuncuları onlarla, özellikle de Feride ile birlikte olmaktan haz duyuyorlardı. Öyle görünüyordu ki Feride'nin kendine özgü güzelliği ve neredeyse sınırsız bilgisi yanında daha çok kenterleri etkileyecek türden özellikleri, bir konsolos kızı olması, 2 yabancı dil bilmesi, Avrupalı gibi giyinip erkek gibi davranması da çekiyordu onları. Ancak hiçbir zaman Rahmi Sönmez'in "Şu herif de karıma sersemce kur yapıyor pek" diye düşünmesine yol açacak bir davranışta bulunmadıkları gibi kendisine ve arkadaşına da fazlasıyla değer veriyorlardı. Bu birliktelikten herkes hoşnuttu kısacası. Ülkenin genel durumundan sürekli yakınmalarına karşın meyhanede kendilerinden başka hiç kimse yokmuş gibi yüksek sesle gülüp şakalaşıyor, Marksçılık da işin içinde olmak üzere en tehlikeli konuları bile bağıra çağıra tartışıyor, Bu arada kapıdan bir fotoğrafçı girdi mi hemen yanlarına çağırıp yarının büyük ozanları, büyük düşünürleri, büyük ressamları, büyük oyuncuları olarak gelecek kuşaklara yaşamlarından yeni izler bırakmak için resim üstüne resim çektiriyorlardı. İşin ilginç yanı, genellikle boş sözlerden hoşlanmamasına ve en sulu şakaları bile kuramsal konulara atlamak için bir basamak olarak kullanmasına karşın zaman zaman Feride de kapılıyordu bu havaya. Ancak şakanın ya da tartışmanın en can alıcı noktasında bile saat 11 der demez kalkıp gocuğunu giyiyor, sağında Rahmi Sönmez, solunda Fehmi Gülmez, Üsküdar'ın yolunu tutuyordu. Feride günlük yaşamda her türlü düzene yan çiziyorsa, hem yaşamında kenter alışkanlıklarını yöntemli bir biçimde sıfıra indirmeyi amaçladığı, hem de en büyük önemi düşünsel yaşama vererek gerçek düzeni bu düzlemde kurmak istediği için çiziyordu. Şimdilik bu düzeni kurma yolunda başlıca çabası, Rahmi Sönmez ve Fehmi Gülmez'e günde en az 2 saat Marx anlatarak fakültede hocaların esirgediği bilgiyi kendisi vermekti. Böylece her akşam çini sobanın başında Karl Marx'ın bir kitabını alıp iki dostun arasına oturuyor, kendi belirlediği izlence doğrultusunda önce Almanca birkaç tümce okuyor, arkasından bu birkaç tümceyi en az 15-20 tümceyle çevirip yorumluyor, sorular sorup yanıtlıyor, öğrencilerini hiçbir zaman sabahın ikisinden önce bırakmıyordu. Rahmi Sönmez de Fehmi Gülmez de fazlasıyla hoşnuttu durumdan. Böylece benzerleri üzerinde Karl Marx'ı kendi yapıtlarından öğrenmek gibi bulunmaz bir üstünlük sağlamaları bir yana, bu üstünlüğe Feride aracılığıyla erişmekten de büyük haz duyuyorlardı. Her ikisi de saatin bunca ilerlemiş olmasına karşın tek sözcüğünü kaçırmamaya çalışıyor, her ikisi de hiç Almanca bilmemekle birlikte Feride'nin kısık ve türkülü sesinin içinden gelince Marx'ın Almancasını bile anlar gibi oluyor. Feride aynı büyülü sesle çeviri, açıklama ve yoruma geçince de bir nazım şiiri dinler gibi içercesine dinliyorlardı. Fehmi Gülmez her seferinde sevdiği kadını tümüyle yitirmediğini, tam tersine onun en yüce yanına dostu kadar kendisinin de yakın olduğunu düşünerek avunuyor. Bu arada bir yandan Marx'ın göz kamaştırıcı çözümlemelerini hayranlıkla izlerken, bir yandan da toplumsal yapıların temel gerçeğinin açıklıkla ortaya konulması için insanlığın 19. yüzyılın ikinci yarısını beklemek zorunda kalmış olmasına şaşıyordu. Rahmi Sönmez'se karısının ağzından çıkan her sözcükte çözümde içinde olmak üzere gerçek devrimci şiirin eşiğine geldiğini sezinliyor, daha sonra birebir birer dizeye dönüştürmek düşüncesiyle işittiği her şeyi olduğu gibi belleğine yerleştirmeye çalışıyordu. Ne var ki bunca tinsel ve bedensel güzelliğin tek bir insanda bir araya gelebilmesini hala inanılmaz bulduğundan, gözleriyle gördüğünün, kulaklarıyla işittiğinin gerçekliğinden kuşkuya düşüyor. Feride her an, örneğin hemen şu anda, örneğin şu proletarya sözcüğünün orta yerinde birdenbire uçup gidebilirmiş gibi bulanık bir korkunun etkisiyle her şeyi birbirine karıştırıyor. Kimi zaman da karısının herhangi bir devinisi, sesinin herhangi bir değişimi gözlerinin önüne bir ya da birkaç gece öncesinin bir görüntüsünü getirince Marx bile bu görüntünün çok gerilerinde kalıyordu. Bu nedenle işittiği her tümceyi tek tek anlamasına karşın bunları birbirine bağlamakta zorluk çekiyor. Bunun sonucu olarak Das Kapital'i daha önce hiç kimsenin algılamadığı bir biçimde sözsel öğelere fazla yer vermeyen benzersiz bir aşk ezgisi gibi algılıyordu. Bu yüzden olacak, evde tek başına kaldığı ender saatlerde yeni dizeler yaratmak üzere masasının başına geçince Feride'nin Marx yorumlarından çıkarmayı düşündüğü dizeler yerine Feride'nin bakışları, duruşları, devinileri, Feride'nin güzelliği, iyiliği, bilgisi, sevgisi çevresinde dönen dizeler üşüşüyordu beynine. O da hiç zorlanmadan esrimeli bir coşku içinde bu dizeleri kağıda geçiriyordu. Öyle sanıyordu ki devrimden, proletaryadan, gelecek güzel günlerden hemen hiç söz etmemelerine karşın bugüne dek yazdığı en güzel şiirler bunlardı. yalnızca yazdığı sırada değil, daha sonra eleştirel bir gözle okuduğu zaman da hiçbirinde düzeltilecek tek sözcük, atılacak tek dize bulamıyordu. Bir gece Fehmi Gülmez gittikten sonra çekine çekine "Şunlara bir göz atar mısın?" diyerek Feride'nin eline tutuşturdu bu şiirleri. O da yatağına uzanarak hiçbirini atlamadan tek tek okudu hepsini. Sonra hiçbir şey söylemeden yorganın üzerine bıraktı. Sıkıntıyla içini çekti. Gözlerini gözlerine dikerek "Bu zırvaları sana hiç yakıştıramadım," dedi. Gerçek bir devrimci böyle bireysel duygularla zaman yitirmez. Bizim kendi aramızdaki duygular da ikimizden başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Senden rica edeceğim, benim için şiir yazma bir daha. Bir an elektrik kesilmiş gibi bir duyguya kapıldı Rahmi Sönmez. Sonra kendini toplamaya çalışarak, "Neden? Senden söz ettiğim çok mu belli?" diye kekeledi. Feride neredeyse sinirli bir sesle, "Belli olmuş olmamış, orası önemli değil. Benim hoşuma gitmeyen 20. yüzyılın ortalarına geldiğimiz şu günlerde devrimci bir ozanın aşk şiirleri yazmaya kalkması," diye yanıtladı. Rahmi Sönmez tanışmalarından bu yana ilk kez Feride'nin yanlış bir görüşü savunduğunu düşündü. Gene tanışmalarından bu yana ilk kez ona karşı çıkmaya yeltenerek "Ama Nazım," diye kekeledi. "Çok iyi bilirsin ki Nazım da çok aşk şiiri yazdı, karısına mektuplar yazdı." Feride gene etkilenmedi. Bu da onun ayıbı demekle yetindi. Rahmi Sönmez daha fazla dayatmayı gereksiz buldu o zaman. Şiirleri yorganın üstünden toplayıp aldı. "Yırtayım mı?" diye sordu. "Evet, bence de en doğrusu bu," dedi Feride. "Yırt gitsin." Rahmi Sönmez bir an bile duralamadı. Birilerinin eline geçip suç kanıtı olarak kullanılmalarından korkarcasına küçücük parçalara böldü bütün şiirleri. Mutfağa götürüp çöp tenekesine boşalttı. 4-5 kağıt kırıntısı bu beklenmedik yazgıya direnmek istercesine ötekilerden ayrılarak döne döne mutfağın taşlarına kondu. Rahmi Sönmez çömeldi, bunları da bir bir toplayıp ötekilerin yanına koydu. Odaya döndüğünde Feride geceliğinden gözlüğüne, üzerinde ne varsa çıkarıp sırt üstü uzanmış, dudaklarında ışıltılı bir gülümseme kendisini bekliyordu. "Hadi çabuk soyun da gel," dedi. Sonra onu kendine doğru çekerken, "İnan bana Nazım Baba karısına mektuplarını yalnız karısına yazsaydı çok daha iyi ederdi," diye ekledi. "Kavgamızın erleriyiz biz. Onun da söylediği gibi birer sıra neferiyiz. Roman kahramanları değiliz." Rahmi Sönmez aşk şiiri yazmadı bir daha. Feride'nin Marx yorumlarını dinlerken de kafasını ve yüreğini tümüyle bu yorumlar üzerinde yoğunlaştırmaya çalıştı. Yoğunlaştırdı da. Ama durum değişmedi. Ne yaparsa yapsın hep bir ezgi gibi algıladı Das Kapital'i. Sonunda ilkokul 4. sınıftan beri yararlana geldiği yola başvurdu. Güneşli bir Nisan sabahı Üsküdar Karaköy vapurunda o güne değin dinledikleri Marx açıklamalarını Fehmi Gülmez'e iki kez üst üste özetlettirdi. Sonra hemen ilk derste bu özeti kağıt üzerinde bir şiir gibi işleyerek Marx'ın bunca yorumcuyu birbirine düşüren ünlü kuramını bilemedin çeyrek saat içinde aydınlatılmadık yanı kalmayan, çelişkisiz, girintisiz, çıkıntısız bir öngörüye dönüştürdü. Bu öngörü Feride'nin yeni açıklamalarını genel bütün içinde yerli yerine koyarak daha iyi anladığı izlenimine varmasını sağladığı gibi dostlar arasında Çalıkuşu Feride'nin yakışıklı kocası ve yetenekli bir genç ozan olmanın da ötesinde bir üstünlük kazandırdı ona. Gerçekten de bir akşam Çiçek Pasajı'nda ateşli bir tartışma sırasında dönüp dolaşıp hep aynı noktaya gelen bir tartışmacıyı susturarak 10 dakika içinde hiç tekleyip duralamadan insanlığın uzun serüvenini üretim ilişkilerinin tarihi olarak tanımladıktan sonra bu serüvende egemen sınıfların siyasal üst yapıları işlerine geldiği biçimde kullanarak ekonomik ve toplumsal altyapıyı nasıl etki altında tuttuklarını anlattı. Arkasından ana malla artık değerin karşılıklı olarak birbirini artırması, böylece tüm üretim araçlarının güçlendikçe daralıp küçülen bir ayrıcalıklı sınıfın elinde toplanmasıyla sınıflar arası çelişkinin nasıl katlanılamaz duruma geleceğini açıkladı. Sonunda da uçsuz bucaksız proleter sınıfının bu bir avuç ayrıcalıklı çetesini zamanı geldiğinde sinek gibi ezerek devrimi gerçekleştireceğini, adına proletarya diktatoryası dediğimiz kısa bir geçiş döneminin ardından sınıfsız, dolayısıyla çelişkisiz, dolayısıyla devletsiz, dolayısıyla polissiz, bekçisiz, jandarmasız yeryüzü cennetinin kurtulacağını muştuladı. Masada bir alkış koptu o zaman. Genç bir oyuncu kadehini havaya kaldırarak Rahmi'nin şerefine diye bağırdı. Bir genç yazar masanın öbür ucunda, Rahmi şunu bir daha anlat, bir daha anlatırsan umarım bu işi en sonunda anlayacağım diye seslendi. Saat 11'e geliyordu. Rahmi Sönmez o akşam özetini bir kez daha yinelemeye olanak bulamadı. Ama sonraki akşamlarda araya canlı örnekler, parlak dizeler, Karl Marx, Vladimir İliç Lenin, Joseph Vissarionovich Stalin, Simavne Kadısıoğlu, Şeyh Bedrettin gibi ortalık yerde yüksek sesle söylenmesi bile kimilerinin tüylerini ürperten adlar da katarak bol bol yineledi. Doğrusunu söylemek gerekirse araya sokulan dizeler, özel atlar, özellikle de sorulara verilen yanıtlar her geçen gün biraz daha bulandırdı konuşmalarını. Gene de kendi kuşağından birçok yazar ve ozan, hatta Marx'ın öğretisini yaymaya kalkışma suçlamasıyla içeriye atılmış birkaç eski tüfek, bir Almancı bavulunun başına üşüşmüş köylüler gibi çevresine toplanarak ayaklarını en sonunda sağlam bir toprağa basma duygusu içinde sözlerini içer gibi dinlediler. Bravo, Marxçılık gibi çetrefil bir konu ancak bu denli güzel açıklanabilir dediler. İşin ilginç yanı, beyninin içi silme das kapital dolu olan Feride bile tuttu Rahmi Sönmez'in özetlerini. Hatta bir akşam coşkuyla elini sıkarak, ''Arkadaş sen bu işi çok iyi kavradın.'' dedi. Rahmi Sönmez alçak gönüllülükle gülümseyerek, ''Kararı tarih verecek, biz proleterler de uygulayacağız.'' diye yanıtladı. Çünkü çocukluğunda babasının sobacı dükkanında çalışmış olduğu için kendisini de bir proleter olarak görüyor, hiç kuşkusuz orakla çekiş kardeştir ama kurtuluşu çekiç getirecektir diyerek devrimin gerçekleşmesinde en büyük görevi kendi sınıfının, yani proletaryanın yükleneceğini vurguluyordu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 39.